Ayrım 43.
Sayfa 413. Sonya'nın Natasha'nın odasında olup bitenleri dinleyip arkadaşını korumaya karar verdiği gün bu plan uygulanacaktı. Natasha o akşam saat 10'da arka kapıdan çıkıp Kuragin'le buluşacaktı. Kuragin onu daha önce hazırlanmış Troika'ya bindirecek, Moskova'dan 90 kilometre uzakta bulunan Kamenka köyüne götürecekti. Orada onları aforoz edilmiş bir papaz bekleyecek, nikahlarını kıyacaktı. Sonra da onları Kamenka'da bekleyen bir uzun yol arabası Varşova yoluna ulaştıracaktı. Oradan da bir posta arabasıyla dört nala sınır dışına çıkacaklardı. Anatol'ün elinde pasaport, yol tezkeresi, ablasından aldığı 10 bin ruble ile Dolohov'un yardımıyla bir başkasından borç aldığı bir 10 bin ruble daha vardı. Birinci odada iki tanık oturuyordu. Biri Dolohov'un kumar oynadığı vakit ortak olarak kullandığı eski katip Huvostikov, diğeri de Kuragin'e karşı sonsuz bir sevgi besleyen, iyi yürekli ama zayıf karakterli, emekli süvari subayı Makarin'di. Oturmuş çay içiyorlardı. Sırtında çerkez gömleği, ayağında çizmeler olan Dolohov, duvarları tavana kadar İran halıları, ayı postları ve silahlarla kaplı büyük çalışma odasında, üzerinde hesaplar yazılı kağıtlar ve deste deste paralar olan açık yazı masasının önüne oturmuştu. Anatol, sırtında düğmeleri çözülmüş bir üniformayla, tanıkların oturduğu odadan ve çalışma odasından geçerek, Fransız uşağının başka uşaklarla birlikte eşyaları bavullara yerleştirdiği arka odaya girip çıkıyordu. Dolohov paraları sayıyor, saydıklarını bir yere yazıyordu. Huvostikov'a 2000 ruble vermeli dedi. Anatol, iyi ya ver diye yanıtladı. Makarka'ya gelince, Makarin'e öyle diyorlardı. Senin için bir karşılık beklemeden gerekirse kendini ateşe atar. Dolohov bunu söyledikten sonra Anatol'e yazdığı kağıdı gösterdi. İşte böyle hesaplar da bitti, tamam mı? Anatol'ün Dolohov'un sözlerini dinlemediği her tutumundan belliydi. Dudaklarında silinmeyen bir gülümseyişle önüne bakıyordu. Evet, tamam elbet. Dolohov yazı masasının kapağını gürültüyle kapadı ve alaylı bir gülümseyişle Anatol'e döndü. ''Sana bir şey söyleyeyim mi? Gel bütün bunlardan vazgeç, hala vakit var.'' Anatol, ''Aptal'' dedi. ''Bırak saçmalamayı şimdi. Bunun ne olduğunu bir bilseydin, bu müthiş bir şey.'' ''İnan doğru söylüyorum, bırak bunları. Ciddi söylüyorum bunu. Aklına koyduğun bu işi şaka mı sanıyorsun sen?'' Anatol yüzünü buruşturdu. Gene canımı sıkıyorsun. Gene beni kızdırmak mı istiyorsun yoksa? Bana engel olma, anladın mı?'' ''Şimdi o saçma şakalarını dinleyecek vaktim yok.'' Sonra odadan çıktı. Anatol dışarı çıkarken Dolohov onu küçümsediğini dışlaştıran, alaycı bir tavırla gülümsüyordu. Arkadaşının peşinden, ''Dur bakalım.'' diye seslendi. ''Ben şaka etmiyorum, ciddi konuşuyorum. Buraya gelsene, hadi gel buraya.'' Anatol gene odaya girdi ve dikkatini toplamaya çalışarak Dolohov'a baktı. Elinde olmayarak ona boyun eğiyordu. Dolohov, ''Beni dinle, sana son kez söylüyorum.'' dedi. ''Ne diye şaka edeyim seninle? Daha önce sana karşı koydum mu? Her şeyi ayarlayan kim? Papazı bulan, pasaportu alan, para sağlayan kim? Hepsini ben yaptım.'' ''İyi iyi, sağ ol. Sana minnet duymuyor muyum sanıyorsun?'' Anatol içini çekerek Dolohov'a sarıldı. Dolohov devam etti. ''Sana yardım eden benim ama gene de gerçeği söylemem gerekir. Bu iş tehlikeli. Ayrıca iyi düşünülürse budalaca bir şey. Hadi diyelim ki onu kaçırdın. İyi, güzel. Hiç bu işi yanına bırakırlar mı sanıyorsun? Evli olduğun ortaya çıkacak. O zaman seni ağır ceza mahkemesine verirler.'' Anatol gene yüzünü buruşturdu. ''Hadi be, saçma saçma. Söyledim ya sana. Her şeyi anlatmadım mı?'' Anatol bunu söyledikten sonra dar kafalı insanların kendi akıllarıyla buldukları bir düşünceye sarılmakta gösterdikleri aşırı güvenle Dolohov'a belki 100 kez yinelediği düşünceleri yeniden sıraladı. ''Sana söylemiştim ya, verdiğim karar şu. Eğer bu nikah geçerli olmayacaksa gene benim için hepsi bir.'' Bunu söylerken bir parmağını bükmüştü. ''Bu konuda sorumlu değilim. Yok, eğer geçerli olacaksa gene benim için hepsi bir. Avrupa'da bunu kimse bilmeyecek, öyle değil mi? Söylesene.'' Onun için boş yere konuşma. Konuşma, konuşma diyorum. Ciddi söylüyorum, bırak bu işi. Bununla kendini bağlamaktan başka bir şey yapmamış olacaksın. Anatol, kapa çeneni be diye bağırdı. Ve kendi saçlarını yolacakmış gibi çekerek öbür odaya geçti. Ama hemen sonra döndü, ayaklarını altına alarak Dolohov'un yakınındaki koltuğa oturdu. Aman tanrım, bu öyle müthiş bir şey ki, öyle değil mi? Bak yüreğim nasıl çarpıyor. Dolohov'un elini tutup göğsüne bastırmıştı. O ne ayak dostum, o ne bakış? Bir tanrıça, öyle değil mi? Dolohov güzel, parlak, kendini beğenmiş bakışlı gözlerini Anatol'e çevirmişti. Onunla biraz daha eğlenmek istiyordu. Soğuk soğuk gülümsedi. Peki ya param biterse, o zaman ne olacak? Anatol ileride olacakları düşününce yapmacıksız bir tavırla "Ne mi olacak ha?" diye yineledi. "Ne mi olacak? Ben ne bileyim ne olacağını. Hem ne diye şimdi böyle saçma şeyler konuşuyoruz?" Saatine baktı. Vakit tamam. Arkadaki odaya geçti sonra. Uşaklara bağırdı. Hadi işiniz çabuk bitecek mi? Ne eğleniyorsunuz orada? Dolohov paraları topladı, yerine koydu. Uşağına seslenerek yola çıkılmadan önce yiyecek içecek bir şeyler getirilmesini buyurdu. Sonra Makarin'le Huvostikov'un oturdukları odaya gitti. Anatol çalışma odasında divanın üzerinde uzanmış, dirseğine dayanmış, gülümseyerek tatlı tatlı bir şeyler mırıldanıyordu. Dolohov öbür odadan "Gel bir şeyler ye" diye seslendi ona. "Biraz bir şey iç hadi." Anatol kendi kendine gülümseyerek devam ederek "İstemem" diye yanıtladı. "Gel bakalım Balaga, gel bakalım." Anatol kalktı, yemek odasına geçti. Balaga tanınmış bir troika sürücüsüydü. Dolohov'la Anatol'ü 6 yıldır tanıyor, onlara troikalarıyla hizmet ediyordu. Anatol'ün alayı Tver'de konaklarken kaç kez onu geceleyin Tver'den alıp sabaha karşı Moskova'ya getirmiş, ertesi günü de geri götürmüştü. Kaç kez Dolohov'u izlenmekten kaçırmış, kaç kez ikisini çingenelerle ve kendisinin dediği gibi küçük hanımlarla kentte gezdirmişti. Kaç kez onlara hizmet edeyim derken Moskova sokaklarında halkı ve arabacıları çiğnemiş, her seferinde de kendi deyimiyle efendileri onu kurtarmışlardı. Onların uğruna kaç at çatlatmıştı. Kaç kez onlardan dayak yemiş, kaç kez onların elinden şampanya ve çok sevdiği Madeira şarabı içmişti. Her biri üzerine neler bilmezdi. Sıradan bir insan bunların bir tekini bilebilse Sibirya'yı boylardı. İçki alemlerinde sık sık Balaga'yı yanlarına çağırır, onu içki içmeye ve çingenelerle oynamaya zorlarlardı. Onların kaç bin rublesi geçmişti ellerinin arasından. Onlara hizmet ederken yılda belki 20 kez varını yoğunu, dahası yaşamını tehlikeye atardı. Onların hizmetinde kendisine ödediklerinden çok daha fazla para eden nice soylu atları yorgunluktan öldürmüştü. Ama onları sevmiyordu. Saatte 25 kilometre yaparak çılgınca araba sürmekten zevk alıyor, arada bir yolda rastladığı bir arabayı devirerek, bir yayayı tekerleklerinin altına alarak Moskova caddelerinden uçar gibi geçme hoşuna gidiyordu. Artık daha hızlı sürmeye olanak kalmadığı halde, arkasından sarhoş efendilerin sesleri yettiği kadar sür sür diye bağırdıklarını işitmek, zaten korkudan ödü patlamış ve kendini yana fırlatmış bir köylünün boynuna kırbaçla vurmak zevk verirdi ona. Gerçek beyefendi dediğin işte böyle olur diye düşünüyordu. Anatol'la Dolohov da sürüşteki ustalığı ve onların hoşlandığı şeylerden zevk aldığı için severlerdi Balaga'yı. Balaga başka müşterilerle pazarlık eder, 2 saatlik bir gezi için 25 ruble alır, çoğu zaman kendi yerine yanında çalışan delikanlılardan birini gönderirdi. Ama efendilerim dediği Dolohov'la Anatol geldiklerinde her zaman arabayı o sürer, hiçbir zaman para istemezdi. Yalnız uşaklardan onların elinde para olduğunu öğrendiği vakit, bu birkaç ayda bir kez olurdu, sabahleyin erkenden ayık gelir, yerlere kadar eğilerek onlara kendisini sıkıntıdan kurtarmaları için yalvarırdı. Efendileri onu her zaman buyur edip oturturlardı. Balaga, "Artık siz beni kurtarın abicim." Ya da "Ekselans, Fyodor İvaniç, atsız kaldım, oysa Panayır'a gitmem gerekiyor. Ama siz bilirsiniz, ne verebilirseniz verin" derdi. Anatol'la Dolohov'un paraları varsa ona 1000 ya da 2000 ruble verdikleri olurdu. Balaga, açık kumral saçlı, kırmızı yüzlü ve özellikle kalın boynu kıpkırmızı olan kısa boylu, kalkık burunlu, 27 yaşlarında küçük gözleri pırıl pırıl, kısa sakallı bir köylüydü. Kürkünün üzerine giydiği ipek astarlı, ince, lacivert bir kaftan vardı sırtında. İçeri girer girmez karşıdaki köşede bulunan tasvire doğru haç çıkararak Dolohov'a yaklaştı, küçük esmer elini uzattı, yerlere eğildi. Fyodor İvaniç'e selam dedi. Dolohov onu merhaba kardeşim diye karşıladı. Sonra Anatol'ü gösterdi. Ha, bu da geldi. Balaga içeri giren Anatol'e merhaba ekselans diyerek elini uzattı. Anatol ellerini omuzlarına koydu. Bak sana ne diyeceğim Balaga. Beni sever misin sevmez misin ha? Şimdi bana önemli bir hizmette bulunacaksın. Söyle hangi atları koştun arabaya ha? Gönderdiğiniz adamın buyurduğu gibi sizinkileri, o canavarları koştum. Öyleyse şimdi beni dinle Balaga. İster Troika'nın bütün atlarını çatlat, ne yaparsan yap, bizi 3 saatte ulaştır, olur mu? Balaga göz kırparak, atları çatlatırsam neyle gideriz diye sordu. Anatol birden gözlerini devirerek, bana bak dedi, beynini patlatırım ha, benimle eğleniyor musun? Arabacı hafifçe güldü. Niçin eğleneceğim? Efendilerimden hiçbir şeyi esirger miyim? Hayvanların ne kadar gücü varsa o kadar koştururuz. Ha işte böyle, hadi gel otur. Otursana diye Dolohov da söze karıştı. Ayakta durayım Fyodor İvaniç. Anatol, otur saçmalama iç dedi. Ve ona büyük bir kadeh madera doldurdu. Şarabı görünce arabacının gözleri parladı. Ayıp olmasın diye nazlana nazlana içti, sonra kalpağının içindeki ipek mendille ağzını sildi. Ne zaman gideceğiz ekselans? Ne bileyim işte. Anatol saatine baktı. Hemen yola çıkmalıyız. Bak Balaga, dinliyor musun? Yetişebilecek misin? Balaga, çıkış yolu nasıl? Bilmem ki, eğer işimiz yoluna giderse niçin yetişmeyelim? Tiver'e 7 saatte ulaşıyorduk ya. Herhalde anımsıyorsunuzdur ekselans. Anatol anılarının etkisiyle gülümseyerek hayran hayran kendisine bakan Makarin'e, biliyor musun bir seferinde Noel'de Tiver'den çıkmıştım diye anlattı. İnanır mısın Makarka, öyle bir uçuyorduk ki soluğumuz kesiliyordu. Askeri bir konvoyun içine daldık, 2 yük arabacısının üzerinden atlayıp geçtik. Öyle değil mi ha? Ama ne atlardı dedi Balaga. Dolohov'a dönerek o devam etti öyküye. O zaman bizim Albeygir'in 2 yanına gencecik taylar koşmuştum. İnanır mısın Fyodor İvaniç, canavarlar 75 kilometreyi uçarak geçtiler. Tutabilirsen tut. Ellerim donmuştu, müthiş bir ayaz vardı. Dizginleri bıraktım. Al bakalım sen sür ekselans diye. Olduğum gibi kendimi kızağın içine attım. Bırak daha hızlı koşsunlar diye kışkırtmayı denedim bile. Gideceğimiz yere varıncaya kadar onları tutmak olanaksızdı. 3 saatte götürdüler keratalar. Yalnız soldaki geberdi. 17. Anatol odadan çıkmıştı. Birkaç dakika sonra da sırtında gümüş tokalı bir kemer bağlamış olduğu kürk paltosu ve başında çapkınca yana yatırıp giydiği samur bir kalpakla döndü. Zaten güzel yüzüne bir kat daha yakışmıştı bu kalpak. Aynaya baktı, sonra da aynanın önünde takındığı tavırla ilerleyip Dolohov'un karşısında durarak eline bir kadeh şarap aldı. ''Evet Fedya, hoşça kal.'' dedi. ''Bütün yaptıkların için teşekkürler sana, çok teşekkürler.'' Ötekilere döndü elinde kadehiyle. ''Evet dostlarım, arkadaşlarım benim.'' Bir süre düşündükten sonra devam etti. ''Hepiniz hoşça kalın gençlik arkadaşlarım.'' Aslında vedalaşmaya gerek yoktu çünkü hepsi de onunla birlikte gelecekti. Ama Anatol bu dokunaklı konuşmayla gösterişli bir hava yaratmak istemişti, hepsi bu. Nitekim işte şimdi de göğsünü şişirip bir ayağını hafif hafif sallayarak yavaş yavaş ama yüksek sesle konuşuyordu. Hepiniz birer kadeh içki alın. Sen de al Balaga, sen de al. Dostlarım benim, gençlik arkadaşlarım. Bunca zaman hep birlikte eğlendik, hep birlikte yaşadık, keyifli günler geçirdik, öyle değil mi yani? Öyle değil mi? Söyleyin. Gene bir süre durdu. Şimdi bir daha kim bilir ne zaman görüşeceğiz diye sürdürdü konuşmasını. Gurbete gidiyorum. Oysa birlikte çok keyifli günler yaşadık. Ve şimdi artık hoşça kalın çocuklar, hoşça kalın. Onurunuza hurra! Dikip son damlasına kadar içtikten sonra yere atıp kırdı kadehini. Balaga da kendi kadehindeki içkiyi dikip mendiliyle ağzını silmişti. Sağ ol dedi duygulu bir sesle. Makarin yaşlı gözlerle Anatol'e sarılmıştı. Hey gidi prens dedi. Senden ayrılmak bana nasıl acı geliyor bilemezsin. Anatol çığlığı andıran bir sesle gidelim artık diye bağırdı. Hadi gidelim. Balaga hemen kapıya yöneldi. Tam çıkmak üzereyken Anatol'ün sesi yeniden yükseldi. Dur Balaga ve kapıyı kapat. Bir an daha baş başa oturalım ne olur. Hepimiz işte böyle. Balaga çoktan kapıyı kapatmıştı. Hepsi oturdu. Bir süre öyle kaldılar. Sonra da Anatol yerinden kalkıp tamam çocuklar dedi. Şimdi marş marş. Uşak Joseph çantasıyla kılıcını verdi Anatol'e. Sonra da herkes sofaya çıktı. Peki ama kürk nerede diye sordu Dolohov. Hey İgnaşka koş hemen Matryoşa Matryevna'dan samur kürkü al getir. Ortaya göz kırparak nasıl kız kaçırıldığını çok iyi bilirim dedi. Gündelik giysisiyle yani üzerinde ne varsa onunla dışarı fırlar kızcağız. Ve kesinlikle o anda dalga geçmeye gelmez arkadaşım. Biraz ağırdan aldın mı hemen gözyaşları başlar. Küçük hanım birdenbire anasını babasını anımsar, üşüyüp titremeye koyulur, kendini geriye çeker. Demek istediğim şudur ki, sen kızı hemen arkasından kucaklayıp kızağa atacaksın. Bu arada uşak tilki kürkünden yapılma bir kadın mantosuyla gelmişti. Dolohov, sersem herif diye bağırdı. Samur kürkü getir dedim ben sana, samur kürkü diyorum. Sesi bütün evde yankılanıyordu. Soluk benizli, kıvırcık saçlı, güzel mi güzel bir çingene kızı sırtında kırmızı bir şalla koşturup geldi hemen. Elinde bir samur kürk vardı. Durumundan hemen anlaşılıyordu ki hem samur kürke kızamıyor hem de efendisinden korkuyordu. Titreyen bir sesle buyur dedi, kürkün sözü mü olur? Dolohov hiç yanıt vermeksizin kürkü almıştı. Matryoşa'nın omuzlarına koydu kürkü, kızı kürkle sımsıkı sararak ''İşte böyle yaparsın'' dedi Anatol'e bakarak. ''Hemen sonra da şöyle yapman gerekir.'' Bunu söylerken kürkün yakasını kaldırıp onunla kızın başını örtmüştü. Yalnız soluk alabilsin diye küçücük bir açıklık bırakmıştı. Ve devam etti. ''Hemen ardından da böyle yapacaksın, dikkat et.'' Anatol'ü kendine doğru çekip başını yakanın açık bıraktığı yerine yaklaştırmıştı. Matryoşa'nın bembeyaz dişlerini göstererek gülümseyişi ışıldıyordu o küçücük açıklıkta. Anatol kızı öptü. ''Hoşça kal Matryoşa'' dedi. ''Buradaki çılgın yaşamım da böylece sona eriyor işte.'' ''Stiyoşka'ya selam söyle benden. Hadi hoşça kal. Hoşça kal Matryoşka. Bana da mutluluk dile.'' Ve Matryoşa çingenelere özgü bir göz kırpışıyla ''Tanrı size mutluluk versin'' dedi. Kapının önünde iki troika bekliyordu. İki gencecik arabacı da hayvanların dizginlerini tutuyorlardı. Balaga öndeki troikaya bindi. Ta yukarıya kadar kaldırdı dirseklerini ve hiç acele etmeden dizginleri ayırdı. Anatol ve Dolohov onun arabasına, Makarin, Hvostikov ve Uşak da öbür arabaya binmişlerdi. Balaga sordu, ''Hazır mısınız?'' Sonra da yanıt beklemeksizin dizginleri bileklerine sardı ve olanca gücüyle bağırdı. ''Hadi yavrum!'' Troika şimdi Nikitski Caddesi'nden aşağıya doğru yıldırım gibi iniyordu. Arada bir Balaga'nın ve arabacı yerinde oturan delikanlının bağırtıları işitiliyordu yalnız. ''Varda! Hey! Deh!'' Arbatskaya alanında bir kupa arabasına takıldı troika. Bir şeylerin çatırdadığı işitildi. Sonra bir çığlık duyuldu. Sonra da Arbat Caddesi'nden uçar gibi gittiler. Balaga, Podnovinski Caddesi'ni geçtikten sonra atları yavaşlatmaya başlamıştı. Çok geçmeden geri dönüp Staraya, Konuşnaya dört yol ağzında durdurdu hayvanları. Bu arada arabacının genç yardımcısı da atların dizginlerini tutmak için yere atlamıştı. Anatol ve Dolohov kaldırıma çıkıp yürüdüler. Dış kapıya vardıklarında Dolohov bir ıslık çaldı. İçeriden de bir ıslık karşılık verdi. Hemen ardından da bir hizmetçi kız çıktı dışarıya koşarak ve soluk soluğa avluya girin dedi. Görünmemelisiniz, şimdi gelecek. Dolohov dışarıda kalmıştı. Anatol hizmetçi kızın ardı sıra avluya girip köşeyi döndü ve kapının önündeki basamakları hızla tırmandı. Kapıda Maria Dmitrievna'nın dev yapılı uşağı Gavrilo karşılayacaktı onu. Gavrilo, Maria Dmitrievna araba gezintisine çıktığında ona hizmet ederdi hep. Anatole, küçük hanımın yanına buyurunuz dedi sert bir sesle. Anatol soluk soluğaydı, şaşkın bir durumda. Hangi küçük hanım diye fısıldadı. Sen kimsin bir kez? Buyurunuz, sizi küçük hanıma götürmek için buyruk aldım. Tam o sırada Dolohov'un sesi yükseldi. Geri dön Kuragin, hemen geri dön. İhanete uğradık, geri dön. Dolohov kapıdaydı. Avlunun kapısını Anatol'ün üzerine kapatıp kilitlemeye uğraşan kapıcıyla boğuşuyordu. Son bir çabayla itti kapıcıyı ve koşup gelen Anatol'ü bileğinden yakalayıp dışarı çekti. Sonra da ikisi birden Troika'ya koştular. 18. Maria Dmitrievna Sonya'yı koridorda ağlarken görünce onu her şeyi açıklamaya zorlamıştı. Natasha'ya gönderilen pusulalardan birini eline geçirip okuduktan sonra da elinde o kağıtla Natasha'nın odasına girdi. ''Seni alçak, seni utanmaz'' dedi. ''Sus, söz itsemem.'' Kendisine şaşkınlıkla ama ağlamadan bakan Natasha'yı itti, onu odaya kapayıp kapıyı üzerine kilitledi. Sonra kapıcıyı o akşam gelecek olanları içeri almasını ama dışarı çıkmalarına olanak vermemesini, uşağına o adamları yanına getirmesini buyurdu. Kızı kaçıracak olanları beklemeye koyuldu. Gavrilo, Maria Dmitrievna'ya gelen adamların kaçtıklarını söylediği vakit kalın kaşlarını çattı, ayağa kalktı, ellerini arkasında kenetleyip odada uzun bir süre ne yapacağını düşünerek oradan oraya dolaştı. Gecenin 12'sinde cebinde bulunan anahtarı eliyle yoklayarak Natasha'nın odasına gitti. Sonya koridorda oturmuş ağlıyordu. Maria Dmitrievna, ne olur beni onun yanına bırakın dedi. Maria Dmitrievna ona yanıt vermeden anahtarla kapıyı açtı. Öfkesini yenmeye çalışarak, ''Alçakça bir şey, kötü, çok kötü bir şey. Üstelik evimde. Alçak, bayağı kız. Yalnız babasına acıyorum.'' diye düşünüyordu. Ama ne kadar zor olursa olsun herkese susmalarını buyurur, bu işi konttan saklarım. Maria Dmitrievna kararlı adımlarla odaya girdi. Natasha divanın üzerinde elleriyle başını kapamış olarak yatıyor, hiç kımıldamıyordu. Maria Dmitrievna onu nasıl bıraktıysa gene öyleydi. Maria Dmitrievna, güzel, çok güzel doğrusu dedi. Evimde sevgililerine randevu vermek. Hadi hadi, yapmacık tavırlar takınmaya gerek yok. Seninle konuştuğum vakit dinle beni. Genç kızın eline dokundu. Konuştuğum vakit dinle. Kendini o bayağı kızlar gibi rezil ettin. Ah, ben sana yapacağımı bilirdim ama babana acıyorum. Bu işi örtbas edeceğim. Natasha duruşunu değiştirmedi. Yalnız bütün bedeni soluk almasını zorlaştıran sessiz kesik kıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Maria Dmitrievna dönüp Sonya'ya baktı.